bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Başbakanı kim öptü? Efraim Kişon. Bilgi Yayın Evi. 2. basım Temmuz 1979. Türkçe'ye çeviren Moşe Baraze. Bu kitap 208 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Nisan 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Yergi, taşlama, alay ve gülmecenin çağdaş yaşantı içinde bunalan insanların ilgiyle sarıldığı eleştiri silahları oldukları bilinmektedir. Bilgi Yayın Evi yerli ve yabancı mizah ustalarının eserlerini kapsayacak yeni mizah dizisinde gerek toplumsal gerek bireysel eleştirinin gülmece düzeyindeki en başarılı örneklerini okurlarına sunmayı kararlaştırmıştır. Efraim Kişon'un dünya çapında bir ün kazandığını bilmeyen yoktur. Okuyanı kahkahadan kahkahaya sürükleyen mizah hikayeleri ise ülkesinde olduğu kadar bütün yeryüzünde sağlıklı mizahın gerçek baş eserleri sayılmakta, kitapları hemen her dilde satış rekorları kırmaktadır. Başbakanı Kim Öptü adından da anlaşılacağı gibi hem siyasal taşlamanın en başarılı örneklerini veriyor hem de toplumsal ve bireysel yergi ve alayın ustası elinde ne türlü bir eleştiri silahı olabileceğini kanıtlıyor. Başbakanı Kim Öptü okudukça güleceğiniz, güldükçe düşüneceğiniz, aklınıza geldikçe yeniden okumak isteyeceğiniz ilginç bir kitap. Olimpiyata 1-2. Bu sorun ülkenin spor yetkililerini aylardır meşgul ediyor. Şurası baştan belliydi ki Asya Olimpiyat Oyunlarına yöneticilerin tümü gidemezdi. Nedeni de açık, devletin bu işe ayırdığı ödenek sınırlıydı. Üstelik yöneticilerle birlikte oyunlarda birkaç İsrailli sporcunun da bulunması gerekiyordu. Başta her oyuncuya iki yönetici verilmesi düşünüldüyse de baraj derecelere ulaşan sporcuların sayısı kaygılara yol açacak derecede düşük olması nedeniyle seyahate çıkacak yöneticilerin de uluslararası düzeye uygun bir barajı geçmeleri şart koşuldu. Saptanan Bangkok barajına göre heyete katılmak isteyen her yönetici şu asgari koşulları doldurmalıydı. 1- Koalisyon partisinde yüksek bir mevkiye sahip olmak. 2- En az 8 tavsiye mektubu getirmek 48 saat içinde. 3- İlgili kurul üyelerine 2-36,5 atmosferlik bir basınç yapmak. 4- Kulis faaliyetinde uzman olmak. Sınavlar çok zor oldu ve refakatçi yöneticilerin ancak en iyileri başarı elde edebildiler. Sınava katılan birçoğu, örneğin L.Y. Sloçkovski, yarışı başa baş sürdürürlerken üzücü rastlantılar sonucu kaybettiler. Sloçkovski eski bir rekortmen olup, mevcut 21 spor kuruluşunun başkanıdır. Parti sınavını kolaylıkla atlatmış, kulis faaliyetleri konusunda üstün başarı göstermişti. Ne var ki ilk sınavda sadece 6 tavsiye mektubu gösterebilmişti. Kendisine ikinci bir sınav hakkı tanımışlar, ancak bu kez 7 mektup ve yüksek yerden sözlü bir tavsiyeyi aşamamıştı. Sevgili ve çalışkan Sloç seyahate katılacak yöneticiler arasına giremeyince, antrenörü seçici kurula itiraz etti ve Avrupa'da yağmurlu bir hava hüküm sürmeseydi, Sloçkovski'nin damadının vakit kaybetmeden Kudüs'e, Dışişleri Bakanlığı'na döneceğini, böylelikle sorunun çözümlenmiş olacağını iddia etti. Bangkok komisyonu daha sonra itirazı görüştü ancak bundan bir sonuç alınamadı. Biz Sloç'a inanıyoruz dedi önde gelen üyelerinden biri. Ancak kayırma olaylarına yer vermemek için sadece eldeki somut sonuçlara göre hareket ediyoruz. Asgari'yi doldurabilen gider, dolduramayan kalır. Buna karşılık yöneticilerden Schultheis daha sınavların ilk safhasında Bangkok'a gitmeyi garantilemişti. Schultheis komisyonla Eğitim Bakanlığı arasındaki mesafeyi hafif rüzgarda 23-44-2 gibi mükemmel bir derece ile almış, cumartesi akşamına kadar da 11 tavsiye mektubu toplamıştı. Bu uluslararası düzeydeki performans sayesinde Schultheis'in Asya oyunlarına gidecek yöneticilerin en iyileri arasına girmesi işten bile değil. Gelen haberlere göre bir tek Japon yöneticileri Schultheis'a rakip olabilecek durumdalar. Söylenenlere bakılırsa aralarında bir tanesi eski rekortmenlerden Tako Machiko sınavlar arasında Bangkok'a gitmesini isteyen 138 kişiye telefon ettirmeyi başarmış. Güvenilir bir kaynak bize Endonezyalı yöneticilerin de formda olduğunu bildirdi. Ancak kulis faaliyetlerinde onlarla karşılaştırılamayacak kadar üstünmüşüz. Eski rekortmen yöneticilerden Dr. Bar Bitsua ile Biren Boyman çekişmesi çok acıklı oldu. Tam formunda olan Dr. Bar Bitsua, komite üyelerine basınç konusunda saptanan asgariyi kolaylıkla geçti. 2.36.5 atmosfer oturum sırasında ve kişisel ilişkileri yürütmede oldukça üstün olduğunu gösterdi. Buna karşılık Biren Boyum son turda en faal bakanların araya girmesiyle Bar Bitsua'dan 3 mektup fazla sağladı. Ancak Doktor Bar Bitsua'nın gizlice masaj yapmayı öğrendiği ortaya çıkınca iki rakip başa baş yarışmaya başladılar. Son anda Biren Boyum Bar Bitsua'yı zorladıysa da ikisi de kulis faaliyetleri sınavını başarıyla geçerek Bangkok'a gitmeye hak kazandılar. Yöneticiler milli takımı ay sonunda yola çıkaracak. Elbiseleri düz renkte olacak ve oyunların yer alacağı stadyumu 8'er kişilik sıralar halinde 2 kez dönecekler. Bayrağı 11 mektuplu rekortmen Schultheis taşıyacak. Yöneticileri en kötüler arasından seçilen en iyi sporcular izleyecek. Öğretmenini dövmeyen dizini döver. Bir İbrani eğitimcisinin günlüğü. 13 Eylül. Bugün bir okulda eğitimcilik kariyerine başladım. Benden önceki öğretmen kaçmış. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Dışları dikenli, içleri tatlı, kaktüs meyvesi gibi çocuklarla dolu bir sınıftan sorumluyum. Geleceğimizin ham maddesi benim gibi bir yaratıcının elinde. Sınıfa girmeden önce okulun müdürü benimle uzun bir görüşme yaparak öğrencilerin yeni eğitim kuvvetlerine karşı ne kadar hassas oldukları konusunda beni uyardı. Ben de müdüre dedim ki, eğitimcilik benim için bir geçim kaynağı değil, bir görevdir. Aslında bunu söylememe gerek bile yoktu. Bana aylığımın ne olduğunu söylediklerinde alay ediyorlar sandım. Ama alay etmiyorlarmış. Zararı yok, biraz zayıflarız, çalışırız, grev yaparız, durumu idare ederiz. Ulusumuzun demirbaşı gençlik daha önemli. İlk dersim çok iyi bir hava içinde başladı. Ama daha sonra bir dakika ya geçmiş ya da geçmemişti, ilk sırada oturanlardan Zatopek adlı öğrenci transistörlü radyosunu açtı. 3 kez sınıfta ders sırasında hafif müzik çekemediğimi kendisine bildirdim. Sonunda kendimi tutamayarak sınıftan çıkmasını söyledim. Zatopek, sen çık dedikten sonra kısa dalgada neşeli bir şeyler aramaya devam etti. Hemen müdüre çıktım. Müdür bana bir öğüt verdi. Hiçbir şekilde sınıftan çıkılmayacaktı. Çıkması gereken biri varsa o da öğrencidir dedi müdür. Zayıf yanlarını açığa vurmayacaksın. Sınıfa dönüp Tevrat'ın Deborah'ın şarkısı kısmını sert bir şekilde anlattım. Ders boyunca Zatopek bakışlarını benden çekmedi. 27 Eylül. Üzücü bir olay oldu. Ortaya çıkan durumdan dolayı kimin kabahatli olduğu belli değil. Hatırladığım kadarıyla kavga Zatopek'in yazısında bir imla yanlışı gördüğüm sırada çıktı. Biz Tevrat dersini delicesine seviyoruz cümlesinde biz yerine biz yazmıştı. Çok ağır bir hataydı bu. Öğrencinin arkasında durup parmağımla yanlışı gösterdim. O sırada Zatopek cetvelini çekip parmağımı vurdu. Çok acıdı. Devlet okullarında körü körüne bir disiplin uygulanmasına tamamen karşıyım. Ama dayağı da eğitici bir çözüm yolu olarak görmem. Öğrenciden bana velisini yollamasını istedim. Sınıf bu ağır kararımı yuh sesleriyle karşıladı. Ama ben duymamazlıktan gelerek dil bilgisi dersine devam ettim. Ne de olsa öğretmen olan benim. Olayı müdüre anlattım.
Kanuna göre öğrenci öğretmene vurabilir ama öğretmen öğrenciyi dövemez. Onlara fazla yaklaşma.
28 Eylül. Bu sabah sınıfa Zatopek'in velileri geldi. Anne, iki baba ve birkaç tane dayı. Babalarından biri,
"Demek benim oğlum aptal ha?" diye kükredi. "Benim oğlum yazı yazmasını bilmiyor ha?"
Tartışma kısa sürdü ama oldukça hareketli geçti. Beni duvara sıkıştırmak istediler fakat ben böyle şeylerden korkacak adam değilim. Ayaklarının arasından bir hayalet gibi sıyrıldım ve kendimi müdürün odasına atarak kapıyı kapadım. Veliler kapıya bütün güçleriyle yüklendiler. Müdür korkuyla "Birazdan kapıyı kıracaklar" diye fısıldadı. "Teslim olsan iyi olur." Bunun beni ideal bir insan olarak gören öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapacağını kendisine anlattım. Öğrenciler olayları daha iyi izlemek için sıralarını sınıftan çıkarıp koridora dizdiler. Ve hep bir ağızdan "Haydi bastır" diye bağırarak Zatopek takımını kapıya karşı başlattıkları hücumda desteklemeye koyuldular. Talihimiz varmış. O sırada Milli Eğitim Bakanlığından bir müfettiş çıka geldi. Adam beni sertçe azarladıktan sonra bizi zorla barıştırdı. Onun aracılığı ile varılan anlaşma uyarınca Zatopek'in velileri binayı boşalttılar ve biz artık imla işlerine karışmayacağız. 9 Ekim. Bugün ateşli gösteriler yapıldı. 7. sınıftan 10 kadar öğrenci okulu çevreleyen tel örgü boyunca toplandılar ve ellerinde üstünde "Maymun, yani ben, evine dön" yazısı bulunan bir pankartla yürüdüler. Baktım ki disiplin elden gidiyor, müdüre danışmaya karar verdim. Uzun yıllar boyunca bu işte çalışmış olan müdür,
"Bunlar savaşçı, öncü gençlerdir beyim. Bunlar İsrail'de dünyaya gelmiş, dış ülkelerden gelen Yahudilere özgü kompleksleri olmayan özgür çöl çocuklarıdır. Düşündüklerini açıkça söylemekten çekinmezler. Onları anlamamız gerekir. Geleneksel baskı ve ceza yöntemleriyle onlara yaklaşamayız, benliklerine sokulamayız. Bu tür çocuklar yalnız Palçek gibi erkek adamlara değer verirler."
Palçek okulun beden eğitimi öğretmeni olup 132 kilo çeken yakışıklı bir adamdır. Garip gelecek ama onun derslerinde daima örnek ve kesin bir sessizlik hüküm sürer. Hiçbir veli de gelip bir sürü yakınma ile başına dert olmaz. Müdüre Palçek'in başarısının sırrını sordum.
"Çok basit," dedi müdür. "Adam pedagog. Hiçbir öğrenci onun dersinde azgınlık yapamaz. O da öğrencilere parmağının ucu ile bile dokunamaz. Tekme atar."
Bir jimnastik kulübünde antrenman yapmaya ve kendimi koruyabilmek amacıyla judo öğrenmeye başladım. Antrenmanlara katılan 12 kişinin hepsi de öğretmen. Bana vurulduğunda ben de karşılık olarak vurmayı öğreniyorum. Müdürün bunlardan haberi yok. 21 Ekim. Çıkarlarımızı korumayı amaç edinen derneğimiz tehlike zammı alamayacağımızı bildirdi. Maliye Bakanı eğitim alanında henüz bir savaş durumunun var olmadığı kanısındaymış. "Yazık, bir sürü yere borcum var. Bakkala, jimnastik kulübüne ve vasiyetnamemi hazırlayan avukatıma. Çünkü Zatopek'i dil bilgisinden ikmale bırakmaya karar verdim. Bu kararı almama şu olay sebep oldu. Bir gün derste Zatopek'e bir soru sordum. Dil bilgisinde zarf olarak adlandırdığımız sözcüklerden iki tane örnek verebilir misin?"
"Veririm," diye cevap verdi Zatopek. "Mektup zarfı, uçak zarfı."
Servetimin %50'sini meydana getiren 25 lira nakit parayı Felçli Öğretmenler Birliği ile eğitim alanında şehit düşen öğretmenlerin Dul Eşleri Derneği'ne vasiyet yoluyla verdim. Müdüre dün bir evin damından bana ateş edildiğini söyledim. O da bana sınav zamanlarında fazla dolaşmamamı öğütledi. Her neyse, Zatopek'e zayıf verdim. 22 Ekim. Zatopek'in ağabeyinin topçu başçavuşu olduğunu unuttum. Batarya ateşi sabah saatlerinde Herzl'in fikirleri üzerinde çalıştığımız sırada başladı. Hemen sığınağa indik. Bu sığınak 1964 yılında babası hava kuvvetlerinde pilot olan bir öğrencinin sınıfta kalması üzerine inşa edilmişti. Okul binasının etrafına 20 kadar top mermisi düştü. Öğleye doğru müdür elinde beyaz bayrakla sığınaktan çıktı ve kısa bir süre sonra teslim koşullarıyla döndü. Zatopek iyi alacak ve özür dilenecek. Okul binasının sadece sağ kanadı yıkıldı. Öğrenciler teslim olmamla yetinmeyerek müdürü esir aldılar. Milli Eğitim Bakanı'na telefon ederek zorunlu eğitim alanında dönenleri tek tek anlattım ve şikayetçi olduğumu bildirdim. İbrani öğretmenleri arkadan gelecek herhangi bir saldırıyı önlemek amacıyla sokakta çifter çifter dolaştıkları bir ortamda genç öğrencilere nasıl örnek olabilirler? Bu bir ulusal şuur sorunudur. Her gün azarlanan, horlanan öğretmenlerin gençler üzerindeki etkileri tam olamaz. Milli Eğitim Bakanı konuyu soruşturacağına söz verdi. Ancak yeni tehditler karşısında dikkatli olmamızı öğütledi. 15 Kasım, korktuğum başıma geldi. Zatopek nezle oldu. Sabahleyin birkaç polis sınıfa girerek beni tutukladı. Genç öğrenci beni dikkatsiz olduğum gerekçesiyle şikayet etmişti. Pencereyi açık bırakanın ben olmadığımı boşuna anlatmaya çalıştım. Zatopek'in ailesi oy birliğiyle suçlu olduğuma karar verdi. Uluslararası Kızılaç temsilcisi beni hücremde ziyaret ederek mahkemeye kadar bir isteğim olup olmadığını sordu. Yatağıma uzanıp düşünmeye başladım. İbrani eğitimi sorununa tek çözüm var: elsiz, dokunmasız öğretim. Öğretmen öğrencilerin mümkün olduğu kadar uzağında bulunmalı. Uzakta, ta uzakta, bilinmeyen bir yerde, yukarıda, yüksek bir otorite gibi, ilahi gibi. Nasıl, nasıl, nasıl olacak bu iş? 16 Kasım, bugün gazetemi açtım. Mucize, dayak ve ölüm tehlikesi ortadan kalktı. Okul televizyonu yoldaymış. Tam zamanıydı. Tatiller ve insanlar.
Garson, waiter please, waiter.
Yes, Mr. Steinberg.
Breakfast for two.
Yes, sir. İki kişilik kahvaltı hemen getiriyorum. İzin verirseniz bir şey sormak istiyorum Bay Steinberg. Gazetelerde sözü edilen yazar sizsiniz değil mi?
Adım John Steinberg.
Bravo, tebrik ederim. Dün gazetelerde resminizi gördüm ama orada sakalınız daha uzundu. Yazılanlara bakılırsa ülkemizde bir ay kalacakmışsınız. Seyahatinizi de gizli tutmuşsunuz, rahatsız etmesinler diye. Karınız mı?
Evet, bu hanım Bayan Steinbeck'tir.
Sizden çok daha genç görünüyor.
Kahvaltı rica etmiştim.
Hemen getiriyorum Bay Steinberg. Bu sıralarda otele çeşit çeşit yazarlar geliyor. Geçen hafta Exodus'u yazan adam geldi. Exodus'u siz mi yazdınız?
Hayır.
Ben de okumadım. Çok kalın. Ben genel olarak kitap okumam. Ama Zorba'yı gördüm. Zorba'yı ne zaman yazdınız?
Zorba'yı ben yazmadım.
Öyle kral bir film ki sorma. Müthiş güldüm. O ihtiyar kadın var ya hani, sallanmaya başladığında.
Ben kahve rica edeceğim. Eşime de çay getirin lütfen.
Demek Zorba'yı sen yazmadın.
Daha önce yazmadığımı söylemiştim.
Öyleyse o Nobel ödülü müdür nedir? Neden sana verildi?
Gazap üzümleri için.
Kahve ve çay öyle mi?
Evet.
Böyle bir ödül ne kadar para tutar Bay Steinberg? $1 milyon olduğu doğru mu?
Sohbetimize kahvaltıdan sonra devam etsek nasıl olur?
Çok üzgünüm ama vaktim olmayacak. Buraya niçin geldiniz Bay Steinberg?
Adım Steinberg.
Yahudi değilsiniz değil mi?
Değilim.
Hemen anlaşılıyor. Amerikalı Yahudiler bahşiş vermezler. Yazık, tam da yağmur mevsiminde geldiniz. Hiçbir şey göremeyeceksiniz. Özel bir mesele için mi geldiniz?
Bir de mümkün ise haşlanmış yumurta.
3 dakika.
Evet.
Hemen. Sizin orada Amerika'da garsonlarla böyle serbestçe konuşmaya alışık olmadığınızı biliyorum. Ama İsrail'in bir başka havası vardır. Üstelik asıl mesleğim garsonluk değildir. 2 yıl ortopedi okudum. Ama burada torpilin yoksa yandın. Lokantanın sahibi Polonya asıllıdır.
yumurtayı söylemenizi hassaten rica ediyorum.
3 dakikada hazır olacak Bay Steinberg. Ne filmdi be o zorba. Vallahi helal olsun, seni tebrik ederim. Bizim aşçı senin bir sürü tiyatro ve film yazdığını söyledi. Yazıyorsun değil mi?
Yazıyorum.
Ne yazıyorsun?
Örneğin Tatlı Perşembe'yi.
Gördüm. Allah canımı alsın ki gördüm. Bir güldüm, bir güldüm. Hani o ormanda odun topladığı zaman değil mi?
O zorbada.
Doğru, zorbada. O halde ne üzerine yazıyorsun?
Fareler ve insanlar üzerine.
Mickey Mouse filan mı?
Açlıktan ölüyorum dostum.
Bekle bir dakika, fareler mi dedin? Hani Batya Lance o salakla bir şeyler çeviriyor filan.
Efendim?
Hani o kocaman bir herif var. Yani aslında kocaman değil ama öyle görünsün diye elbiselerinin altına yastıklar koyuyorlar. Sonra arkadaşı ile geliyor. Arkadaşı zayıf ama kaçık değil. O koca herif de fareleri seviyor.
Yazmış olduğum kitapta olanları biliyorum.
Tamam, o kocaman adam dev gibi bir şey. Herife göz kulak olmak lazım ki birini dövmesin. Ama o adamın oğlu Batya Lance'a aşık olduğu zaman yerinden kalkıyor, adamın yanına geliyor, sonra hüüüf.
İlgili bir kişiyle görüşebilir miyim?
Gerek yok Bay Steinberg, her işini ben hallederim. Vallahi fareleri çok beğendim. Ama sonu kusura bakma, senin seviyene uymuyor Steinberg. Biraz blöf attın değil mi? İri olanını öldürmeye ne gerek vardı? Yani biraz kafadan kontak olduğu için mi? Kusura bakma ama bunun için adam öldürülmez.
Kitabı yeniden yazarım. Şimdi lütfen kahvaltıyı getirin.
Ben oyunu bir daha görürüm. O zaman sana neresinin iyi olmadığını söylerim. Bu iş için para istemiyorum senden. Bir gün Amerika'ya gidip seni göreceğim. Seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Böyle sıkışık bir zamanda değil. Hayatta başıma öyle şeyler geldi ki zorba onların yanında sıfır.
Yumurtalar geliyor mu, gelmiyor mu?
Cumartesi günleri yumurta servisimiz yoktur. Bilmiyor musun Bay Steinberg? Şöyle bir serbest kalırsam sana başıma gelenleri anlatırım. Milyoner olursun. Kazanacağın beni ilgilendirmez. Ben şahsen yazarım. Herkes bana bütün olanlar üzerine bir roman ya da bir opera filan yazmadığın için delisin diyor. Ama geceleri çok yorgun oluyorum. Dedim ki kendi kendime, herkesin canı cehenneme. Steinberg'e anlatırım, o yazar. Gerisi beni ilgilendirmez.
Masadan inin lütfen.
Dinle bak, 2 yıl önce yazın, yani yazın sonunda karımla Sodom'a gidiyorduk. Yolun yarısında araba istop etti. Şoför kaputu açıp motora baktı. Sonunda ne dese beğenirsin?
Sakalımı bırakın lütfen.
Olmaz. Şoför dedi ki, arkadaşlar bujiler yandı. Dinliyor musun? Yolun yarısında. Allah canımı alsın, kafadan sallamıyorum. Ne yaptık dersin? Bütün gece taksinin içinde oturduk. Havada öyle soğuktu ki anlatılamaz. Ama sana güveniyorum. Bütün bunları nasıl yazacağını biliyorsun. Dinle bak, geceydi. Senin zorba bile...
Hey, nereye gidiyorsun? Bay Steinberg, daha bitirmedim.
Bende daha ne hikayeler var. Burada daha ne kadar kalacaksınız?
Gidiyorum. Hemen şimdi.
Bir de daha bir ay kalacağını söylemişti. Nerede?
Komşunun tavuğu.
Efraim dedi eşim, zalikler dama bir anten taktılar.
Öyle mi? Gözlerimi gazeteden ayırmadım. Ne var?
Çevrenin en yüksek anteni.
Bu tür konular bizim evde hep sabah kahvaltısından önce tam gazetemi okumak istediğim sırada açılır. Felix Zalig'in yüksek bir anteni varsa bundan bize ne?
Düşündüm ki, eşim sesini alçalttı, dün tesadüfen bodruma indim. Zaliklerin orada kocaman boş bir sandıkları var, açtım.
Boş.
Bu
hoşuma gitmedi işte. Hiç kimsenin olayları neden ve nasılını bilmediği bir devirde yaşıyoruz. Bugünlük bu kadar gazete okumak yeter.
Bayan Kalnior geçenlerde anlattı diye sürdürdü konuşmasını eşim. Son sınır çatışmasından sonra Zalik'le merdivende karşılaşmış.
Zalik sanki söz arasında soruyormuş gibi, haberleri dinlediniz mi Bayan Kalnior demiş.
Garip değil mi?
Bayan Kalnior'un haber dinleyip dinlememiş olması onu ne ilgilendirir?
Ne bileyim ben, bana ne soruyorsun diye cevap verdim.
Bayan Kalnior'un son zamanlardaki davranışlarına bir anlam veremiyorum. Bir akvaryum almış.
Evet doğru dedi eşim kaşlarını çatarak. Üstelik seyyar satıcı olayı esrarını koruyor.
Bu olay bizi bütün hafta boyunca meşgul etmişti. Geçenlerde öğle yemeği için eve dönerken Zaliklerin kapısında yabancı bir seyyar satıcı gördük. Felix ondan tıraş bıçağı satın alıyordu.
Efraim diye fısıldadı eşim. Heyecandan biti benzi uçmuştu. Felix elektrikli tıraş makinesi kullanır.
O anda Zaliklerin apartmanın girişine yeni bir posta kutusu koyduklarını hatırladım. Kocaman ve yeşil. Allah kahretsin diye haykırdım. Neler oluyor burada? Dairelerimizi ayıran duvara kulağımı yapıştırdım. Hiçbir şey duyulmuyor diye fısıldadım. Çok garip.
Kahve soğumuştu. İçecek iştah mı kaldı zaten? Al işte namuslu vatandaş, saygıdeğer tüccar, bizim iyi ve cana yakın Felix'imiz.
Çocuklarımız çocuklarıyla oynar. Üstelik doğru ve gururlu bir Yahudi. Ama özel yaşantısında bir casus.
Ekim ayında yurt dışından döndüğünden bu yana Felix'in güneş gözlüğü taktığına dikkat ettin mi diye sordu eşim.
Bu bir şey ifade etmez.
Ya her gün saat 6'da çalan telefon?
Bakın bu doğru. Her gün saat 6'da Zaliklerin telefonu çalar. Bizim evden iyi duyuluyor. Alışılmamış tonda bir çalış. Hem üstelik tam 6'da.
Pazartesi günü saat 9'u çeyrek geçe Felix'le merdivende karşılaştım diye anlattı eşim. İyi günler, nasılsınız dedi. Sesi samimiydi. Eşiniz Arap topraklarından çekilmemiz konusunda ne düşünüyor diye sordu. Şaşırdım. Ülkemizin güvenliğiyle birinci derecede ilgili bir soruydu bu. Adama niye kocamın fikrini soruyorsunuz dedim. O da kocanız gazeteci, bilgi toplar, bilir böyle şeyleri diye cevap verdi.
O da diye kekeledim. O da bizden şüpheleniyor.
Senden.
Eşim geri geri giderek gözlerini kırpıştırdı. Son günlerde sinirleri çok gerildi. Geçen çarşamba günü kapıyı genç bir erkek çalmış. Koltuğunun altında bir kutu tutuyormuş. Hanımefendi diye fısıldamış adam. Mavi pantolondaki büyük leke çıkmadı.
Bir yanlışlık olacak demiş eşim. Casus bizim yanımızdaki dairede oturuyor.
Çok sinirli son günlerde bizimki. Bütün komşularımız gibi benim de Suriye gizli servisi hesabına bilgi topladığımı sanıyor. Gülünç, bu işlerle uğraşacak vakit nerede? Üstelik Arapça da bilmem. Gülünç canım, gülünç.
İstediğini söyle yavrum dedim eşime. Hiçbirimize karşı elle tutulur bir delilin yok. Mantığını kullan. Felix Zalik gibi bir adam neden Arap casusu olsun?
Soruya bak diye tısladı karım. Dükkanının karşısına bir süpermarket açıldığından ve bütün müşterilerinin oraya gittiğinden yakındığını hatırlamıyor musun? Durumunu kurtarmak için ancak tek bir şey yapabilirdi. Arap casusluk şebekesine girmek. Aslında bunu anlayışla karşılamamız gerekir.
Ne münasebet?
Borçları olduğunu herkes biliyordu.
Ama ödüyor.
Neyle ödüyor?
Eşimin hastalıklı hayal gücüne tek yoldan gem vurabilirim. Telefonu açıp gizli serviste çalışan arkadaşım Yoske'yi aradım.
Yoske, bana bir iyilik yap. Karımı sakinleştir. Bizim apartmandaki komşuların birinden şüpheleniyor.
Adı Felix Zalik değil mi dedi Yoske.
Evet.
Davranışlarınızı değiştirmeyin. Adamı izliyoruz. Mısır hesabına çalışıyor.
Bak dedim eşime telefonu kapattıktan sonra, bu iş sandığımız kadar gülünç değil.
Aynı fikirdeyim.
Eğlenceli bir olay için ne denli garip bir sonuç.